Ayrım 17, sayfa 184, Carol gömülmeden, Josh Malerman. Duman da uyuyor. Duman bir çift sopadan farksız bacaklarıyla genel eve girdiğinde kız saatin müşteri kabul edemeyecekleri kadar geç olduğunu söylemeyi düşündü. O sırada son istediği şey acıklı bir vakayla uğraşmaktı. Çünkü kızların topallarla yatmaktan hoşlanmadıklarını biliyordu. Oysa bu adamın daha acıklı bir havası vardı. Sanki böylesine leş bir yer için bile fazla arızalıydı. Saat geçti geç olmasına ama mekanda alem hala devam ediyordu. Dananın kuyruğu kopmak üzereydi. Haliyle 20 dakika daha geç gelmediği için adama sövdü. O zaman işi kolay olurdu. Eliyle kanepelerin, döşemelerin, piyanonun üzerinde kendinden geçmiş iki düzine kadınla erkeğe işaret ederdi ve adam gecenin sona erdiğini kendi gözleriyle görürdü. Ama öyle olmamıştı ve adam buradaydı. Ayrıca kızlardan birinin üzerine çıkmak şöyle dursun, merdivenleri bile tek başına çıkamayacak gibi görünüyordu. Ama yaklaştıkça kız adamın böylesine kötü şöhretli bir yere ilk gelişi olmadığını tahmin etti. Bu adamın huzursuz edici bir havası vardı. Belki de şapkası olmadığından da ya da saçının yarısının tıraş edilmemiş olmasından. Biraz geç verilmiş bir karar ha? Çakır keyif kalabalığa göz gezdiren duman kadına baktı. Böyle yerlerde saat hep geçtir. Kız adamın konuşma şeklinden hoşlanmadı. Konuşurken ona bakma şeklinden de. Çetin ceviz izlenimi vermek amacıyla çabucak harekete geçti, buna alışkındı. Buraya gelmek için cesaretini toplaman mı uzun sürdü, yoksa yalnızca canım mı sıkıldı? Adam yanıt vermedi, sadece etrafa biraz daha bakmakla yetindi. Kız adamı geri çevirmeye karar verdi. Bu adamda onu rahatsız eden bir şeyler vardı ama duygularını belli etmedi. O halde kızları mı görmek istiyorsun? Duman dirseklerini tezgaha dayadı. Hayır.
Hayır mı?
Hayır hanımefendi.
Bir içki ister misin?
Şu anda iş üstündeyim.
Eğer uyuyacak bir yer arıyorsan...
Dumanın yüzü aydınlandı. Bir gülümseme. Ezilmiş mürdüm eriği kadar korkunç bir gülümseme. İşte bu dedi adam ve kız adamın nefesinin yağ koktuğunu düşündü. Uyuyabileceğim bir yer, isteklerim şunlar, bir oda istiyorum. Hani şu yanında kız olan adamlara verdiğiniz odalardan ama kızı istemiyorum, oldu mu? Kız nezaketini korumaya çalıştı. Sert tiplere ne yapacağını bilirdi fakat bu seferki henüz o kadar sertleşmemişti.
Bir otel var dedi, hemen Hoover sokağının yukarısında.
Duman ifadesiz bir şekilde kıza baktı. Anlıyorum dedi, sadece oda tutmak benim için... Alışılagelmedik olurdu zaten.
O halde bırakalım da alışılagelmedik olsun. Hadi dibine kadar acayip olalım.
Bitişikteki odadan coşkulu piyano sesleri yükseldi. Kızlar kıkırdadı.
Huzurlu bir uyku uyumak için neden böyle bir yeri seçtiğini sormamın sakıncası var mı?
Huzur aradığımı hiç söylemedim. Kızı genel evin sahibesine seslenmek için güçlü bir istek duydu ve neredeyse seslenecekti de. Ama kısa süre önce bir meseleyi kendi başına çözebilecekken kadını çağırdığı için azarlanmıştı.
Eğer durum acilse beni çağırırsın.
Susan, değilse de kendi başının çaresine bakacaksın. Bu bir acil durum muydu? Pek öyle denemezdi. Henüz değil diye düşündü kız. Ama adam yürüyüşünden daha garip konuşuyordu.
Boş adamız var mı emin değilim.
Sesi içinde tomurcuk veren huzursuzluğu ele veriyordu. Duman uzun uzun kıza baktı. Kız adamın düşündüğünü görebiliyordu. Oysa kendisinin tek düşünebildiği adamın onu öldürmeyi düşünüp düşünmediğiydi. Üstelik adam kokuyordu. Evet, kesinlikle yağ kokuyordu. Cehennemdeki cennet aşkına dedi adam nihayet. Yüzünde sakin, fazla sakin bir ifade vardı. Şöyle yapacağız. Şimdi gidip gece boyunca yalnız kalabileceğim bir oda ayarlayacaksın. Ben de domuz bokundan beter bu yeri yakıp kül etmeyeceğim. Eğer odalardan birini benim için boşaltırsan seni meşaleye çevirmem. Yüzünü seviyor musun? Sevdiğine eminim, ben de sevdim.
Yüzünü sevdim, güzel bir yüzün var. O güzel yüzüne bir iyilik yap ve gidip bana bir oda hazırla. Buradaki en pis şilteyi bile getirebilirsin ama elini çabuk tut. Bacaklarım acıyor. Bacaklarım hep acıyor. Ama şu anda normalden daha fazla acıyorlar. Ve eğer gidip bana bir oda hazırlarsan herkesin alem yapmaya devam etmesine izin vereceğim. Cehennem aşkına, yaşamana bile izin vereceğim. Yaşamak istiyorsun değil mi? Adam dik dik baktı. Bana bir oda bul kızım. Bul ki etini kavurarak kemiklerinden ayırmak zorunda kalmayayım.
Duman parmaklarını şaklattı ve elindeki kibritin ucunda küçük bir alev belirdi. Kızın dudaklarının arasından küçük bir çığlık yükseldi. Bir saat kadar sonra alt kattan gelen sesler azalmıştı. Duman ahşap bir katlanır sandalyede oturuyor ve küf içindeki odanın karanlığına bakıyordu. Kasabanın girişinde onu durduran kanun adamını düşündü. Adının James Moxie olduğunu söylediğinde memurun gülümsemeyişi gözünün önüne geldi. Ona ilk olmadığını söylemişti. Ama neyin ilki diye sormuştu Duman adama. Bugünün ilki bile değil. Duman gülümsemişti. Ne diyeceğim biliyor musun demişti aniden kanun adamını gafil avlayarak. Şuradaki genel eve gideceğim ve geceyi orada geçireceğim. Belki kızlardan birini yatağa atarım, belki de atmam. Ama her halükarda orada olacağım ve olacağım tek yer de orası. Memur kuralları koyanın kendisi olduğuyla ilgili bir şeyler geveleyince Duman da ona elini çabuk tutup kuralları koymasını söylemişti. Derken kanun adamı sağa sola uğramadan doğrudan genel eve gitmesini, her ne yapacaksa yapmasını ve gün doğmadan oradan ayrılmasını söylemişti. Duman gülümsemişti. Bunun gibi kasabalardan nefret ederdi. Memura teşekkür ettiği sırada memur bacaklarına ne olduğunu sormuş, Duman da balık tutarken dizlerini kırdığını söylemişti. Dosdoğru genel eve demişti adam. Duman ipleri çekmeyi düşünmüştü. Hatta parmaklarını küçük ilmeklere geçirmiş ve domuz bokundan farksız kasabanın kuzey çıkışına dek her yere yağ dökmeye bile niyetlenmişti. Eğer aklındakini yapar ve genel evi es geçerse kanun adamı neden lafının arkasına durmayıp genel eve girmediğini sormak için peşinden koşacak ve Duman'ın elindeki kibriti yere fırlatmasıyla bütün kasaba göz açıp kapayıncaya dek alevler içinde kalacaktı. Bu fikirden hoşlanmıştı. Bu iyi bir fikirdi. Dört bir yanında kovaların yetişemeyecek kadar süratle tutuşan yemlikler olan bir kasaba. Mağaza vitrinleri tuzla buz olurken çıkan ses, kasaba meydanında yankılanacak çatırtı. Patlama muazzam olacaktı. Alevleri izlemekten keyif alacaktı. Güzel ahşapların tozları ve külleri gökyüzüne yükselecek, sonra da gri bir yağmur misali gerisin geriye yeryüzüne dönecekti. Bakkalın parçaları sokağa saçılacak, barın parçaları kilisenin külüne karışacaktı. Duman aniden yarasak arası gökyüzü kadar büyük ve yağla dolu bir küpü olsun istemişti. Parmakları ilmeklerdeydi ama bacakları dinlenmesi gerektiğini söylüyordu. Daha doğrusu dinlenmesini emrediyorlardı. Şimdi ise odasının karanlığında oturmuş alt kattaki curculanın gittikçe azalan gürültüsünü dinliyordu. Kızların sesi yerine kadınların sesine, kadınların sesi de yerini toplanan bardakların, kilitlenen kapıların tıngırtılarına bırakmıştı. Şimdi kadınlar bu defa tatlı ses tonlarıyla geride bıraktıkları gece boyunca yaşananları değerlendiriyorlardı. Sandalyesinde öne eğildi ve kaval kemiklerini çıkararak yerdeki şiltenin yanına koydu. Sonra yavaşça kendini yatağa bıraktı. Çotuk dizleri zonkluyordu. Uyluklarındaki yaralar önce yanıyor, sonra soğuyor, sonra da kısmen acı vermeyi kesiyordu. Yaralardan biri açılmıştı. Yaraya dokunduğu anda acıyla yüzünü buruşturdu. Bacaklarını hiç çıkarmadığı hissinden bir türlü kurtulamıyordu. Tıpkı eli henüz kesilmiş bir adam gibi, elinin hala yerinde olduğunu sanan bir adam gibi. Duman'ın tek farkı adamın hissettiğinin iki katını hissediyor oluşuydu. Eski bacaklar, yeni bacaklar hala oradaydılar. Sırt üstü uzanınca burnuna yağın kokusu çalındı. Yağ güzel kokuyordu. O vaziyette uyuyakaldı.
Yağ kokusu yüzünden tuhaf rüyalar gördü. Yağla birlikte damla damla döküldüğü rüyalar, yağın içinde yüzdüğü rüyalar, içinde yolun domuz bokundan farksız tüm kasabalarını yakmaya yetecek kadar yağ barındıran, tepeden tırnağa tenekeden bir adam olduğu rüyalar. Rüyalardan birinde James Moxie'ye yetişti, birkaç kadeh yuvarlamak için onu tavernaya çağırdı. Kanun kaçağı teklifini kabul etti. Duman ona kaliteli malla dolu koca bir bardak verdi. Moxie ona teşekkür edip bardaktakini kafasına dikti. Duman güldü. Ona ağzını açmasını söyledi. Sonra kanun kaçağının boğazından aşağı bir kibriti attı ve Moxie'nin ağzından kıpkırmızı alevler taştı. Fakat Duman o anda geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü alevler süratle ve var güçleriyle ona doğru uzandılar. ''Geride dur kanun kaçağı'' dedi Duman. ''Kanun kaçağı alev soluyordu. Alevler Duman'ın gömleğine, pantolonuna ve hatta kaval kemiklerine sıçradı. Derken mekan güm diye patladı. Duman alevlerin ötesinden, ateşin ötesinden kanun kaçağının kendisine bakmakta olduğunu gördü. Kanun kaçağı yanmıyordu. Alevler kollarındaki kıllara ve kafasındaki saçlara sıçrarken Duman uludu. Eti kokuşmuş sıçan gibi kokuyordu. Kemikleri karardı. Alevler boynunu tırmanıp dişlerini aşarak önce dilini yuttu, sonra da boğazını yakıp kavurdu. Ama gözleri öylece kaldı. Alev en son gözlerini yok edecekti ve Duman o gözlerle alevlerin içindeki Moxie'yi gördü. Kanun kaçağı gülmüyordu, konuşmuyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Yanmıyordu da. Işık. Kendi nefesinin sesi dedi Hattie. Bunu yalnızca bir kere ve öyle tek düze bir katiyetle söylemişti ki, gençliğinin baharındaki Carol, Hattie'nin bu söylediğini asla unutmamıştı. Hattie'nin yalnızca istediğinde ortaya çıkan kendine has bir konuşma şekli vardı. Kadının güzel yüzü hareketsiz bir karalamaya dönüşür, ne kaşlarını çatar ne de gülümserdi. Carol'ın zamanla anladığı kadarıyla Hattie'nin gerçeği gördüğünde takındığı ifade buydu. Yıllar boyunca annesinin teorisi Carol'a yardımcı olmuştu. 8 yaşındayken komada hırıltılı soluk sesleri duymak korkudan ödünün patlamasına yetmişti. Yoksa içeride ondan başka biri daha mı vardı? Uğultu kasabasında yaşayan bir şey mi vardı? Kendi nefesinin sesi. Daha fazla açıklama yoktu. Carol'un bedeninin yavaşladığından ya da nabzı normalin 60'ta birine düştüğünde nefes alışverişlerinin de değişeceğine şüphe yoktu. Hattie iddiasını açıklamaya gerek duymamış olmalıydı ki en başından beri kendi nefesinin sesiydi ve sonsuza dek de kendi nefesinin sesi olarak kalacaktı. Gerçi John Bowie, Harrods'un en şık deniz ürünleri lokantası olan Finn'in yerinde Carol'un karşısında otururken mevzuya yepyeni bir boyut kazandırmıştı. ''Söyleyeceklerimin marazi gelebileceğinin farkındayım Carol.'' Ama senin yerinde olsam komayı hakikaten yepyeni bir yer olarak değerlendirirdim. Komanın kendine ait bir düzlemde var olduğunu düşündüğün oldu mu? Dinle alakası olmayan Araf gibi bir yer. Belki de koma yaşamla ölümün arasındadır. Duyduğun soluk sesi de bu dünyaya ait değildir. Bu konuları akşam yemeğinde konuşmak her ne kadar merak uyandırıcı olsa da karanlığın içinde düşerken fena halde korkutucuydular. Carol bazen John'un düşüncelerini hiç dile getirmemiş olmasını diliyordu. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Üzerine yığıldı, eşik hala gözünün önündeydi. Bahçeyi aşarak üzerine gelen dalga hala gözünün önündeydi. Oysa düşüyordu. Ama ya John Bowie haklıysa, ya duyduğu soluk sesleri John Bowie'nin ölüsüne aitse? Carol çabucak ama zorla bu düşünceleri kenara itti. Şimdi hatırlamaktan daha fazlasını yapması gerekiyordu. Sevdiği iki muhteşem insanın sözlerini ölçüp tartmaktan daha fazlasını yapması gerekiyordu. Harekete geçmesi gerekiyordu. Dön. Ama nasıl? Tam olarak bilmiyordu. Daha önce hiç denememişti. Teoride kolay görünüyordu. Eğer vücuduna çarpan güçlü bir rüzgar varsa, hafifçe sağa ya da sola meyletmesi onu hepten sırtüstü döndürmez miydi? Carol elektriği, endişenin sinir uçlarını yaktığını hissetti. sırt üstü dönmeyi başardığını fakat duramadığını ve sonsuza dek John Bowie'nin oyuncak topu gibi döndüğünü hayal etti. Üstelik o tek düze ve hırıltılı ritim gittikçe yükseliyordu. Kendi nefesinin sesi. Bu defa bunu söyleyen Carol'ın kendisiydi. Elbette kendi nefesinin sesi olacaktı. Kaldı ki böyle olması son derece mantıklıydı. Karanlığın içinde dönmeye, komada ilk kez rüzgarı sırtında hissetmeye çalıştığından güç sarf ediyordu. Yukarı doğru düşmeye çalışıyordu, çabalıyordu, bu da bir şeydi. Hattie uzun zaman önce tekerlekli bir kaslak mekanizması inşa etmiş ve nereye giderse gitsin Carol'ın peşinden ayrılmamıştı. Carol elden ayaktan kesilip düşmeye başladığı anda mekanizma onu ayakta tutuyordu. Carol bir keresinde komayı o vaziyette yani ayakta dikilir halde atlatmıştı. Ama içeride hiçbir değişiklik olmamıştı. Düşme hissi bakiydi. Yine de onu nasıl yenecekti? Nasıl tırmanıp kurtulacaktı? Dön. Denedi. Hem de var gücüyle denedi. Öylesine bir hareket, sağa ya da sola hafif bir meyil, tek bir santim yetecekti ama yine de yapamıyordu. Karanlıktan gelen hırıltı iyiden iyiye ağırlaşınca Carol sesin kendisine ait olduğunu tekrarlamaya devam etti. Komada vücudu yavaşlamıştı. Bu duyduğu kesik kesik soluklar değildi. Daha ziyade tek düze bir soluk verişin uğultu kasabasındaki güç kazanan kum tanesine benzer kırıntılarıydı. Nefes alış, nefes veriş hepsi ona aitti. Carol dönmeye odaklandı, sırt üstü dönmeye. Bir keresinde henüz daha küçücük bir kızken Hattie'nin yardımıyla metal bir kaydırağın ahşap merdivenine tırmanmıştı. Tepeden bakınca 100 metre yüksekliğindeki bir uçurumun kenarındaymış gibi hissetmişti. Ne kadar korksa da coşkuyla dolan Carol, Hattie'nin elini bırakmış ve kaydırağın diğer ucundan usulca toprağa ayak basıvermişti. Bu yüzden ne zaman kendinden geçecek olsa, ne zaman imkansız gibi görünen bir yükseklikten serbest düşüşe başlasa Hattie'ye seslenirdi. Fakat bu kaydırağın ahşap merdiveni yoktu. Oradan kurtulmak için tutunabileceği bir gerçekliği yoktu. Altındaki kaydırağın ikna edici ama soğuk metalinden bile eser yoktu. Ve en korkutucusu da kenarın, toprağın sonun olmamasıydı. Gerçi toprağa doğru süzüldüğü hissiyatı hep oradaydı. Carol sık sık düşüşün onu toprağın içine doğru taşıdığını, yeryüzünün kabuğunun tıpkı bir pinyata gibi kırılıvereceğini ve derinlere, daha derinlere gömüleceğini hayal ederdi. Loş dahi olsa hiçbir ışık kırıntısıyla karşılaşmayacak ve yön kaybının verdiği hisle, huzursuzlukla, akıl karışıklığıyla, düşüşün sonunda kendisini taş bir duvarın beklediği korkusuyla, aklını bulandıran kara, kapkara bir boşluğun içine düşecekti. Ya da şimdiki gibi taş bir tablonun beklediği korkusuyla. Eğer atölyede sırt üstü yatmakta olduğunu önceden bilirsen demişti Hattie bir keresinde, komada var olsa da olmasa da ellerini yere dayaman mümkün olabilir. Belki de uyanmadan ayağa kalkabilirsin. Şimdi tabloya odaklanmak, sırt üstü dönmek için canını dişine takan Carol, bu seferkinden önceki tüm komaların hiç sekteye uğramayan tek bir düşüşün parçaları olduğunu düşündü. Soluk sesler artık daha yakındı. Hayalinde arkadaşı John Bowie'nin mezarında doğrulup oturduğunu gördü, yalın ayaktı, tabuta kapatılmamıştı. Sanki bir şey önermek üzereymiş gibi sağ elini havaya kaldırmıştı. O anda Carol omzunda bir el hissetti, John. Fakat bu John Bowie'nin eli değildi, bir dosta ait değildi. Dondurucu soğukluğunun verdiği yanma hissi Carol'a böyle söylüyordu. Carol bakmaya sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi ona kimin dokunduğunu görmeye çalıştı. Ama başını çevirmek, sırt üstü dönmek kadar imkansızdı. Haliyle Carol'ın elinden içine düştüğü karanlığa bakmaktan başka bir şey gelmedi. Burada senden başka biri daha var, burada senden başka biri daha var, burada senden başka biri daha var Carol. Carol karanlığın içinde başka birinin varlığını daha önce hiç hissetmemişti. Hattie'nin dokunuşu bir kez olsun komaya aktarılmamıştı. Hatta Dwight ve Farah vücudunu üst kata taşırlarken bile Carol hiçbir şey hissetmemişti. Ama şimdi parmak uçları, avuç içi, onu döndüren bir el, dön. Karol döndüğünü hissetti, sırt üstü döndüğünü, dön. Bunu kendisi mi yapıyordu? Bu dönüşün sorumlusu kendisi miydi?
Hayır.
Zihninden geçen bu beş harf dört bucağı gökyüzü olan Uğultu kasabasının semalarında gümbür dedi. Şimdi dönmekte olan, yani dönüyordu, Carol sürtünme sesleri duydu, taşta ayak sesleri.
Sıçanlar dedi kendi kendine. Çünkü eğer sıçanlar değilse ne olacaktı?
Artık yan dönmüş vaziyetteydi.
Evet, yan döndüğüne veya döndürüldüğüne. Carol döndürüldüğüne, bunu başka biri yaptı, sen değil başka biri, şüphe yoktu.
Artık yan dönmüş vaziyette katran karası sonsuzluğun içinde düşmekte olan bir kadındı.
Elbisesinin farklı bir şekilde dalgalandığına şüphe yoktu.
Saçları sanki biri tarafından çekiliyormuşçasına tek tarafta toplanmıştı.
Hala dönüyordu, sırt üstü dönüyordu. Dönüşünün verdiği devinimi hissediyor, daha hızlı döndüğünü seziyor. Ancak dönüş hızını kontrol edemiyordu.
Dönmeye devam edeceksin. Fıldır fıldır döneceksin. Döne döne hiçliğe karışacaksın. Sonsuza dek duramayacaksın. Sonsuza dek duramayacaksın. Sonsuza dek...
Durdu. Dönüş tamamlanmıştı. Ve Carol Evers hayatında ilk defa Uğultu kasabasında sırt üstü vaziyetteydi.
Yukarı baktı. İçinden düştüğü, ardında bıraktığı tüm o karanlığı gördü.
Hırıltılı soluğu duydu, soğuk eli anımsadı ve tam da o korkutucu düşünceleri zihninden kovalamaya yeltendiği anda gördü.
Carol gördü, ışık.
Kocasının ihanetini keşfettikten sonra hissettiği kaygılar, komada bir şey görmenin verdiği hisle karşılaştırıldığında gülünç kalıyordu.
Artık düşmüyordu.
Gerçi henüz uyanmış da değildi. Görebildiği bir sığınakta taş bir tablanın üzerinde sırt üstü yatıyordu. İnşasına yardımcı olduğu sığınakta. Ve ışık.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 194.